Merhaba, ben Gizem Erbirer. Ex yönetmen, taze anne ve ifli olmaz bir çizgi film aşığı. Dünyanın en ciddi işi oyundur diyen Mori Toys'un sunduğu çizgi film deyip geçmenin bu bölümünde masaya yatıracağımız çizgi film Brave, yani cesur. Filmi konuşmak için bugün yanımda uzman psikolog Merve Onur Bilen Kunter var. Merhaba Merve, nasılsın?
Teşekkürler Gizem. Sen nasılsın?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sorularımı sormaya başlamadan önce size filmden minik bir özet geçmek istiyorum. Dikkat, bundan sonrası spoiler içerir. Ama ne diyoruz? Mevzu bahis çocuklarsa bazen spoiler iyidir.
İskoçyalı bir prenses olan Merida, babası Kral Fergus ve annesi Kraliçe Elinor'un yönetimindeki krallıkta yaşamaktadır. Çocukluğundan beri özgür bir ruha sahip olan Merida, ok atmaya ve at binmeye meraklıdır. Fakat annesi onu ileride bir prensle evlenmek üzere düzgün bir prenses olarak yetiştirmeye baş koymuştur. Üç klan da oğullarını Merida ile evlendirmek üzere krallığa gelir ve prensesi kazanmak için bir yarışma düzenlenir. Kurallar gereği yarışmayı okçuluk olarak belirleyen Merida, kendi kendisini kazanmak için prenslerden sonra ok atar. Fakat annesi bunu geleneklere karşı çıkmak ve prensleri utandırmak olarak yorumlar. Evlenmek istemeyen Merida ve onu evlendirmek isteyen annesi arasında büyük bir kavga çıkar. Bunun üzerine Merida saraydan kaçar ve ormanda rastladığı bir cadıdan annesini değiştirmesini ister. Annesine cadının verdiği büyülü pastayı ikram ederken sonucun annesinin bir ayıya dönüşmesi olacağını tahmin edemeyen Merida, daha sonra ayıya dönüşmüş annesini babasının hışmından korumak zorunda kalacaktır. Eğer bu büyüyü 2 gün içinde düzeltmezler, annesi ve 3 küçük kardeşi sonsuza dek ayı olarak kalacaktır. Büyü düzeltmenin tek yolu ise gurur yüzünden yıktıkları bağı onarmaktır.
Film dünyada genel izleyici olarak vizyona girdim. Ben şimdi sana sormak istiyorum. Sence kaç yaş çocuğumuzla bu filmi beraber izleyebiliriz?
Aslında çocukların hazır bulunuşluğunu önemsiyorum yaşlardan öte. Çünkü bazı durumlar bazı çocuklar için, bazı sahneler bazı çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Eğer buna dair kokladığımız bir şey varsa çocukta biraz bekleyebiliriz. Biraz daha hazır olduğunu anlayabiliriz. Ama bence bu çizgi film daha 7 yaş ve sonrası gibi. Hatta 8 yaş ve sonrası bile diyebiliriz. Belli öğelerde çünkü daha mistik tarafları olan bir çizgi film bu. Bu mistik tarafın içinde güç de var, zorbalık da var. Birazcık da hatta böyle şiddet öğeleri de içeren bir taraf var.
7 yaş çocuğumuzla beraber izleyebiliriz dedin. Peki bensiz ya da yanında bir yetişkin olmadan kaç yaş çocuğu tek başına izleyebilir sence bu filmi?
Yani 8-9 yaştan sonra daha bence iyi olur.
Peki içinde korkutacak ya da tetikleyici olabilecek ya da argo diyebileceğimiz ya da çıplaklık diyebileceğimiz bahsetmek istediğin öğeler var mı?
Çizgi filmde aslında böyle mistik öğelerden bahsettik gibi peri ışığı, aslında fısıltı diyorlar ona orijinalinde. Fısıltıyla çağrılan, yani nereye gideceğini bilmeyen bir hissi var. Hem oradaki Merida nereye gideceğini bilmiyor, ne olacağını bilmiyor. Gizemli bir taraf var. Ve karşısına bir cadı çıkıyor filmin ilerleyen sahnelerinde. Oradaki ani hareketler ve orada tam kestiremediği anda gelen bir şeyler. Yani bir minnoş bir teyze oymacı gibi görünürken sonra birden fış diye ani geçişlerin olduğu sahneler var. Babasının annesini öldürmek için kovaladığı bir sahne var. Ayı
tabii,
olan anne.
Evet, annenin ayı haliyle.
Evet. Yani bir tarafta 2 tane çok sevdiği kişi ve birbirine aslında biri kaçıyor, diğeri onu öldürmeye çalışıyor. O nedenle de evde çok kavgaların olduğu, evde gerçekten şiddetin de olduğu durumlar için tetikleyici olabilir mesela bu sahneler. Birini koruma ihtiyacı, yani tam da anneyi korumak için babasıyla savaşan bir Merida var orada. Babasının karşısına geçiyor. O nedenle de özellikle buralarda tetikleyici olabilir. Yine anne kız teması çok yoğun burada. İyi anne var, kötü anne var. Normalde biz alışığız, daha çok cadılara atfedilir bu annenin kötü tarafı ama buradaki anne de hem iyi taraf hem kötü taraf tek kişi içinde barındırılabilmiş. O çatışmayı çok net görüyoruz. Çok açıkça ifade edilmiş bu çizgi filmde. Arada yine çok çatışmanın olduğu durumlarda burayı izlemek duygulandırabilir o çocukları, öfkelendirebilir, çeşitli zorlayıcı duygular da ortaya çıkabilir bence.
O zaman burada şeye değinmek istiyorum. Aslında projeye başlayan Brenda Chapman bir kadın yönetmen ve kendi kızıyla olan ilişkisinden esinlenerek bütün bu projeyi yazmaya başlıyor. Sonrasında yaratıcı anlaşmazlıklar oluyor ve yerine yönetmen olarak Mark Andrews getiriliyor. Birazcık filmi izlerken şeyi de fark edebiliyoruz. Brenda Chapman'ın o kadın dokunuşlarını ama sonradan erkek bir yönetmenin bakış açısıyla neler değişti diye çok net görebiliyoruz onu eğer o gözle izlersek.
Burada tabii o kadın dokunuşunu mesela şeyde çok hissettim ben. Merida ve annesinin çatışmalı bir sahnesi oluyor, kavga ettikleri bir sahne. Ve ben psikodrama da yapıyorum biliyorsun. Psikodrama sahnesi gibi. Baba diyor ki, kral diyor ki, hadi ben şimdi Merida'ymışım gibi konuş bana. Ve taklidini yapmaya başlıyor. Hayır, ben özgürlüğümü istiyorum, ne olur lütfen evlenmeyeceğim diye. Ve ikisi eş zamanlı role giriyor. Yani Merida da kendi oluşturuyor bu sahneyi.
Atla beraber at annesiymiş gibi konuşuyor.
Ona konuşuyor ve eş zamanlı. Orada da çok destekleyen bir eş rolünde mesela. Hani oradaki kadın dokunuşunu ben orada çok hissetmiştim. Çok naif bir şey var orada. Aynı sahnede daha anlamlı yerler de var tabii yani. Ben özgürlük istiyorum. Ama bunu yapmak zorundasın. Bu zamana kadar aslında bunun için yetiştirdik biz seni. Bak, bizim zamanımızda böyle, şu an söylenen cümlelerin aynısı. Bizim zamanımızda böyle fırsatlar yoktu. Sana her şeyi yaptık. Daha ne istiyorsun? Diğer taraftan o da diyor ki özgürlüğümü istiyorum. Düşünmeye ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. Kendim olmayı istiyorum diyor. İkisi de çok zorlanıyor aslında.
Bilmeyenler için, yani daha önce izlememiş olanlar için sahneyi şöyle bir özet geçmek istiyorum. Anne kız olarak sürekli tartışıyorlar. Normal bir diyalog içinde asla değiller. Ve bu sahne ilk diyalogları ama yine karşılıklı değil. Bir tanesi annesi yerine atla konuşuyor. Bir tanesi kızı yerine kocasıyla konuşuyor. Ve diyalogun sonu keşke beni bir dinlesen diye bitiyor. İkisinin de aynı talebi var. Çünkü aslında ikisi de hep sadece karşılıklı geldiklerinde konuşuyorlar ve birbirlerini asla dinlemiyorlar. Yani duyuyorlar belki ama asıl söylemek istediklerini de söyleyemiyorlar. Birbirlerini anlamıyorlar da.
Mesela kilim var. Dikkatini çekmiştir. Hı-hı. Kilimde anne daha uzakta. Babanın yakınında olan kişi Merida ve çocuklar altta. Yani anne bir şekilde daha mesafeli duran bir tarafta da.
Sen bunu söylemişken o zaman ben de şeyi söyleyeyim. Görmemiş olabilirsin. Birazcık dikkatli bakarsanız filmin o açılış sahnesinden sonra ekranda Brave yazısı, hı-hı, çıkıyor. Böyle örgüler var o Brave yazısının içinde. B harfine ve E harfine dikkatlice bakarsanız içinde gizli anneyi ve Merida'yı göreceksiniz. Merida B harfinin içinde saklı, anne E harfinin içinde saklı ve o aradaki açıklığı da orada göstermek istemişler.
Evet, çok anlamlı. Yani ve ben şeyi merak ettim. Ne oluyor bu anneye? Çocukluğunu görüyoruz, bebekliğini görüyoruz Merida'nın. Böyle bir ilişki yok aslında. Kıkırdamalar, gülücükler. Yani annenin tetiklendiği bir yer var burada. Merida'nın büyümesiyle orada aslında o psikodramatik sahne dedim ya.
Hatta şey de diyor, yani ben bile itiraz etmedim evlenmeye, hı, diyor. Yani belki de onun da miladı evlenmektir. İstemediği biriyle evlenmiş, belki sonradan, hı, sevmiştir gibi, hı, şeyler izlerken varsayıyoruz, hı, ama.
Kendine ait bir parçayı görüyor aslında Merida da sanki. Yani orada bu yapılamayacak bir şey, yani bu senin sınırın. Aslında keşkelerinin olduğu bir anne de var. Çünkü bu annenin spontanitesi, neşesi, eğlencesi. Gel bakayım seni buraya diye oyuncu tavırda çocuğunu kapsayan bir anne bu anne. Ama bir taraftan bir şey oluyor, bir dönem geçiyor ve sonrasında yapılması gerekenler, sorumluluklar, prenseslik işte tırnak içinde, onun içine yedirmemiz gerekenler.
Çok şahsi bir görüş belirteceğim burada, şimdi sen söyleyince belirtmek istedim. Baba gerektiği kadar otoriter olmaya başlamayınca anne evdeki en otoriter kişi oluyor ve hani bütün eğlence babaya kalıyor ve sen o eğlence yönünü yitiriyorsun ya bazen. Kendi aile dinamiklerimizi de görebiliyoruz bunu. Niyeyse bana onu çağrıştırdı şimdi.
Burada sağlam kalabilen bir baba da yok zaman zaman. Yani zaman zaman destekçi ama orada işte şaklaban, yani koskoca kral şaklaban gibi aslında. Oradan ayağına bir şey bağlıyorlar falan. Bir dakika, ne oluyor hani o babadan beklediğimiz o işte yasa, güç, kapsayıcılık, güven dolu. Yani hemen böyle sarsılabilecek bir ayağı da var gibi. Çok keyifli ve sevgi dolu aslında bir tarafı da var. Ama anne o kadar çok erilde olmak zorunda ki burada. O anaçlığıyla sadece işte kapsayıcılığının önüne geçen bir yerde. Bütün o yapması gerekenlerde sanki.
Kural koyucu anne olmuş oluyor.
Hı, evet.
Peki korkutucu başka öğe var mı değinmek istediğim?
Yani Mordu sahneleri var. Işıkların o gizemli tarafı, ben zaman zaman duyduğum çocuklar oldu burada. İşte o sesi duyduklarında bir irkildiklerini ve ne oluyor şimdi, ne olacak? Cadı diyebiliriz. O anne ve babanın dövüş sahneleri diyebiliriz. Sanki bunlar gibi.
Bir şeye değinmek istiyorum. Herkesin hassasiyeti farklı olduğu için. Bu ilk çıplaklık öğesi barındıran Pixar filmiymiş. Çıplaklık derken tabii izlemeyenler için ne olduğunu anlatayım. Bir kere etek giydiği için adamlar ve eteklerin altına iç çamaşırı giyme adetleri olmadığı için İki tane sahne var, işte bir tanesinde eteğini kaldırıyor adam. İlk başta bir şey görmüyoruz ama hani ıyy falan yapıyor diğerleri. Bir de hepsinin kilitli kaldığı bir sahne var. Onda oradan kurtulmak için, kuleden kurtulmak için altlarındaki etekleri birbirine bağlıyorlar ve çıplak pop işlerini görüyoruz. En sonunda yine üçüzlerin de, üç erkek kardeşin de çıplak oldukları sahneyi görüyoruz. Bir de işte annenin ayıdan kadına dönüştüğünde çıplak olmasına vurgu yapılıyor. Beni hiç rahatsız eden çıplaklık değil ama değinmek istedim.
Yani günümüzde aslında cinsellik de değil mi? Çocuğun kendi bedeni de çocuğun yakınlaştığı bir şey ve sorguladığı bir şey. Dolayısıyla böyle masum öğelerde gözlerinin önünde kısmen ya da işte dolaylı yoldan oluyor olmasında ben de bir sakınca görmedim açıkçası.
Peki şimdi birazcık daha derinlere dalmak istiyorum. Bu çizgi filmde görünenin arkasında görünmeyenlerde nasıl mesajlar gizli?
Burada çok derin bir benlik savaşı var aslında. Ben olma çabası. Güzel bir ayrışma örneği görüyoruz. Senden farklı olarak ben, ben olarak var olmaya çalışıyorum diyor Merida. Bir taraftan da kendi kadınlık rolleriyle de, yani yaratıcı olan kadınlık rolüyle de, toplumun dayattığı roller üzerinden değil de kendi içinde yaşadığı spontanite dolu ve yaratıcılık dolu bir kadınsı rolle karşıya çıkmak istiyor. Diğer prenseslerden farklı dikkat edersen.
Merida'ya dair söylemek istediğim birkaç nokta var. Merida ilk Pixar prensesi, yani Disney değil, ilk Pixar prensesi. Bir aşk ilişkisi yaşamayan ilk Disney prensesi. Gerçekten çok önemli çünkü ona aslında bir prens de sunuluyor. Yani hani bir prens seçmesi de isteniyor. Ama o eliyle reddediyor ve hani bir aşk ilişkisi yaşamıyor. Ayrıca ilk Disney prenseslerinin arasında yer alan ilk Pixar prensesi. Bir de Merida yine daha önceden hali hazırda var olan bir hikayeden değil, tamamen özgün bir hikayeden alınmış prenses hikayesi. Bu da çok kıymetli. Çok meşhurdur biliyorsunuz, Disney prenseslerinin hep şarkısı vardır. Hatta Oyun Bozan Ralph 2'de buna atıfta bulunurlar. Merida ilk şarkı söylemeyen Disney prensesi.
Burada aslında belirli rollerin içinde sıkışıp kalmak üzerine çok güzel göndermeler yapan bir çizgi film. İşte şelaleye tırmanıyor. Aa, oraya krallar tırmanırdı. Yani o erkeğin onu yapabileceğine dair atıflar var.
Onu masadaki annesine ve babasına söyleme derdinde değil. Anne bugün ne yaptım biliyor musun diyor. Babası duyuyor ben bugün ilk işte şelaleden su içtim diye. Annesine ha pardon ne yaptın diyor ve ona gidiyor bütün hevesi, söyleme hevesi. Aslında kendini başka bir şekilde annesine de kanıtlama isteği içinde.
Evet. Anne elindeki mektupla, görücülerden gelen mektupla meşgul o sırada. Annenin tek çabası aslında kızını alnının akıyla görücüye çıkarmak ve prenseslere uygun bir şekilde işte nasıl konuşacağını, nasıl kahkaha atacağını, nasıl yürüyeceğini, nasıl el işi yapacağını, bütün bunları gösteriyor olmak. Ama göremediği tek şey kızının ne istediği. Ve kızının tek istediği de bu haliyle annesi için görünür olmak. Beni gör diyor, beni dinle diyor aslında. Ve anne ayıya dönüştükten sonra bu yolculuk o yüzden kıymetli. Anne ilk kez kızını dinlemek ve kızının gösterdiği yolu izlemek zorunda kalıyor.
Hatta o orada ona faydalı oluyor ve annesinin bütün o söylediği cümleleri tekrarlıyor oluyor. İşte balık avlarlarken okuyla, yayıyla balık avlıyor ve aslında diyor prensesin yayı olmaması lazım demiştim diyor. Ya da anne çiğ balık yemek istemediği zaman üçüzlere söylediği gibi ama önce bir tatman lazım, tatmadan nereden bileceksin ki diyor. Yani annesinin onu yetiştirirken söylediği bütün cümleleri fırsatı bulmuşken geride koyuyor.
Anne farklı bir varoluşla yaşamı tekrar deneyimliyor. Annenin aslında gördüğü bakış açısıyla söylersek daha ilkel ve daha olmaması gereken bir yerden deneyimliyor ama farklı bir varoluşta farklı deneyimler ve farklı ihtiyaçlar olmasının da normalliğini de görmüş oluyor. Ayıysan balığı öyle yersin.
Belki de içinde bastırdığı o ayılığı, yani hani o vahşi tarafı, kraliçe olmayan bütün bastırdığı iç benliği çıkıyor ortaya gibi yorumladım.
Evet. Yani tıpkı Merida'nın kendi gururla o şelaleye tırmanması gibi o da balık yakaladığında gururlanıyor kendiyle ilgili. Farklı, bu zamana kadar öğrendiği öğretilerin dışında bir deneyimle neler yapabileceğini o da görmüş oluyor. Merida yol gösteren olmuş oluyor, yolu ilerleten. Çünkü başta yine o söylenen bir anne var. Çok eğlenmiştim o sahnede. Böyle ayı dilinde bir şeyler söylüyor.
Bir de kahvaltı sofrası kurmuş.
Çatallar yapmış kendine falan.
Zehirli meyveler almış, şeyli su almış falan filan.
Yani Merida'nın o özgürlükçü tarafı, o prenses olmak zorunda kalmadığı günlerdeki öğretilerle hayatta kalıyorlar bir yandan da.
Bir yandan da benim şey çok hoşuma gidiyor. Yani Merida bu içinden gelen şeyleri yaparken erkek olmaya, erkeksi olmaya çalışmıyor aslında. Sadece ok atmayı seviyor, at binmeyi seviyor, kılıç seviyor. Ama bunları erkeksi bir yönden yapmıyor. Hala kendi kadınsallığı içinde sadece bunları cinsiyetsiz bulduğu için yapıyor. O saçlarının rüzgarda savrulmasını da seviyor. Elbise giymeyi de seviyor. Hani öyle ben de gideyim erkeksi gibi görüneyim gibi bir gayesi yok.
Evet. Hatta böyle saçı tamamen içeride olanı bir bukle çıkartıyor önden. Yani o doğal içinde var olan o dişil tarafı sadece öyle yaşamak istiyor.
Bana bütün o elbise giydirme şeyi metaforu çok güzel geldi. Biraz ona değinmek ister misin?
Bir tören gibi. Yani maskeler gibi düşünebiliriz aslında. Yani içeride bir şey var ve dışarı kılıfları geçirdikçe biz de gerçek hayatta var olan asıl öz, yani ışık oradaki... Rehber olan ışığı da ben çok özle birleştirdim bir yerde. Hani özünün götürdüğü bir yerden de yorumlayabiliriz onu. İçindeki ışığı takip etmek istiyor ama o dışarıdaki elbiseler, o kapanan şeyler, oturmakta bile zorlanan, tıpkı hayatın içindeki o bizi de sıkıştıran şeyler gibi. Bir öz var ama başka maskelerle, başka giysilerle orada onun içinde rahatmış gibi görünmeye çalıştığımız ve onun içinde yol aldığımız bir süreç gibi aslında. Ve tam giysi ya çok sıkı diyor Merida. Annesi aynı anda mesela yine duymuyor. Harika oldu, çok güzel oldu diyor. Yani içinde rahat etmediğin bir şeyi aslında dışarıda görünen güzel haliyle onun içinde olmak gibi diyebiliriz biraz da.
Bana bütün o elbise... Merida'nın saçları inanılmaz bir karakter bence filmde. Zaten saçlar için yeni bir teknoloji ve yazılım yapmaları gerekmiş ki o saçlar o özgürce hareket edebilsin. 1100 saç teli varmış. Wow. Tek tek kendi başına buyruk bir şekilde hareket eden ve Merida'nın o özgür ruhunu temsil ediyor bence o saçlar. Ve o saçları annesi elbiseyle beraber zaptırapt altına alınca sanki elbise de o şey de başındaki örtü de biraz pranga gibi oluyor. Ve işte dediğin gibi bir tane tel çıkartıyor. Sonra da ok atmaya gittiği zaman o elbiseyi yırtışı, o prangaları koparışı, bir anda kendi... İşte ben oldum, ben ortaya çıktım. Kendi benliğini ortaya çıkarması inanılmaz müthiş. Güzel bir metafor olmuş bence.
Çok iyi. Ve tam da o eşit seviyeye getirmiş oluyor ya o prangadan. Yani o maskeden, o giysiden, o örten, özünü örten şeyi genişlettiğinde kendi alanına yayılabildiğinde aslında. Çünkü kendi alanını daraltan bir şey ya o giysi, sıkıştıran bir şey. Rahatça nefes alamadığı, işte saçlarındaki özgürlük gibi nefes alanını da daraltıyor. Tam gövde bölgesi müthiş sıkı bir yerde. Erkeklerle eşit konuma geçebiliyor o genişletmeyle kendini. Onlar gibi ok atabiliyor. Ve tabii anne burada onu utandırmak olarak ele alıyor. Yani onlar gibi, onlar da eşit seviyede bu işi yaptığında onları utandırmış oluyorsun.
Ama bir yandan da erkeklerin o saçma sapan eril dövüşlerine, yaptıkları güç gösterilerine de göz deviriyor. Yani hani onlar gibi olmak istemiyor. Sadece diğer şeylerden zevk alıyor. Bir de şey çok kıymetli bir an bence. Anne öyle yaptıktan sonra tam odadan çıkmadan önce bir şey söyleyecek gibi oluyor. Ve biz orada böyle Merida da empatik bir cümle bekliyoruz. Tam böyle ağzından çıkacakmış gibi oluyor. Belki de o cümleyi kursa ilişkilerinde çok şey değişecek. Belki ilk defa konuşabilecekler, bir diyalog kurabilecekler. Ama tekrar kendi karakterini bozmuyor. Gülümsemeyi unutma deyip yine bir emir cümlesi vererek odayı terk ediyor. O da çok kıymetli bir sahne benim için. Türkçesini izlerseniz eğer... Seslendirenler Beren Saat ve Gülen Karaman. Eğer biraz Aşk-ı Memnu'yu seven bir tarafınız varsa orayı da hatırlayarak izliyorsunuz. O anne kız ilişkisini tekrar orada da yaşıyorsunuz. Beğendim bu arada, ben dublajını çok beğendim.
Çok iyi bir seslendirme bence. Hiç tırmalamıyor. Yani Türkiye'de bu iş iyi yapılıyor bence.
Evet, ben de çok keyifle izliyorum Türkçe hallerini oğlumla beraber izlerken. Sonra bir daha orijinalini dönüp izliyorum eğer daha önce izlemediysem, ama Türkçe halleri de aynı şekilde keyif veriyor. Bir de şey sahnesine değinmek istiyorum. Kavga ediyorlar. Merida kilimi parçalıyor. Annesininle yayı alıyor üstünden ve yayı ateşe atıyor. Kendi çocuklarımızla da yaşadığımız tartışmalar bunlar aslında. Ve hani ben kraliçeyim, ben anneyim, beni dinleyeceksin, ben otorite figürüyüm. Ve bütün o en sevdiği şeyden çıkartıyoruz birbirimizin hıncını. Kendi çocuklarımızla da muhtemelen, ya da annelerimizle, babalarımızla tecrübe ettiğimiz anlar aslında bunlar. Buna dair söylemek istediğim bir şey var mı?
İkisinin de can havliyle yaptığı şeyler aslında, değil mi? İkisi de varoluşuna dair tehdit altında hissediyor kendini. Biri özgürlüğü tehdit altında diye düşünüyor. Biri de annelik rolü, otoritesi ve bu zamana kadar yaptıkları, belki de hayalini kurdukları. Çok doğru söylüyorsun. En değerli şeylerini, en çok emek verdikleri şeyleri baltalıyorlar. Ve ikisinin de pişmanlığını görüyoruz, evet, sonradan. Yani o beynin çok da o can havliyle tetiklendiği anda yaptığımız birçok şey gerçek hayattaki gibi. Sonrasında yanlış. Ne yaptım? Hiç aklı başındaki insanın yapacağı şey mi bu dediğimiz birçok an gibi. Onların da daha farklı metaforlar üzerinden gidiyor bu.
Yine çok kıymetli bir sahne var. Merida'nın aslında bütün annesini anladığı, hatırladığı çocukluğunda. Yani sen hiçbir zaman benim için orada değildin derken aslında bütün çocukluğu boyunca orada olduğu flashback sahnesi. O sahneyi de neredeyse atacaklarmış, iyi ki atmamışlar. Çünkü Merida'nın çocukluğunu yapmak çizim olarak çok zorlamış. Sonra küçültmüşler. Biraz surat ifadesini değiştirmişler. O sahneyle birlikte aslında annesinin hep orada olduğunu onun için, sadece onun istediği şekilde olmadığını fark ediyor. Flashback sahnesine dair söylemek istediğim bir şey var mı?
Biraz önce aslında söyledim ya, yani nereye gitti o oyuncu anne, o ilişki nereye gitti? Tam da onların hatırlandığı yer. Bu can havliyle olan anlarda o anları unutuyoruz esasen. Bu kadın benim çok sevdiğim biri. Ama aynı zamanda çok öfkelendiğim de biri. Yani iyi ve kötüyü bir arada tutabilmek gibi. O çok kötü, sen bir canavarsın diyor ya annesine, kilimi böyle kestiği sırada. Canavar gibi görüyor. Ama bir taraftan bu canavar benim çok sevdiğim ve bana aslında yanımda olmuş ve benimle birlikte çok güzel anları da paylaşmış biri. O ikililiğin bir arada olabilme halini görüyoruz. Ve tam da büyüyü çözerken, çözmeleri gereken yerde bu ya. Gururla yıktığın o bağı onar diyor. Yani o gurur dediği şey...
Gurur yüzünden.
Evet, yani aslında o can havli ve benim dediğim doğru inat hali. O karşılıklı olan inat haliyle yıkılan bağ. Yan yana değil de karşı karşıya olmak gibi.
Aslında bir kabul gerekiyor. Yani hani ikimiz de haklılığı kendi açımızdan haklı olabiliriz. Bir haklı bulmak zorunda değiliz. Birbirimizi bir kabul edelim hali. Sonunda da tekrar yeni bir kilim işlerken görüyoruz. Ve annenin saçlarını sıkı sıkı bağlı değil, açık bir halde görüyoruz. Birazcık daha kızını kabullendiğini, kendi içindeki o vahşi tarafla da yüzleştiğini ve onu da kabullendiğini görüyoruz. Çünkü muhtemelen o kendi içindeki ayıyı dediğimiz gibi senelerce bastırmış. Peki şey sormak istiyorum. Filmi izleyip bitirdikten sonra çocuklarımıza ne sorsak güzel bir sohbet başlatır?
Bence şeyle başlayabiliriz ya. Bu seferki prenses farklı bir prenses. Sana nasıl geldi? O kadınlık ve erkeklik rolleri üzerine biraz konuşabiliriz. Ne oluyor burada? Yani normalde prensesler bak bunları yapma. O ne istiyor? Nerede zorlanıyor bu anneyle kız sence? Ve belki yeni problem çözme becerileri geliştirme konusunda sorular sorabilir. Sence ne yapabilirlerdi? Acaba ne yapsalar daha birbirlerini anlayabilirlerdi? Ve ne yapsalar birbirlerindeki ilişkiyi daha ön planda tutabilirlerdi? Çünkü yaşça da zaten bu soruları bu daha felsefi taraftan da alabilecek bir yerdeler. Arzuladıkları neler? Bu anne niye zorlanıyor sence? Bu çocuk niye zorlanıyor sence? Ve hatta daha da derinleşmek. Bazen bizim de böyle anlarımız oluyor, değil mi? Sence biz en çok nerelerde zorlanıyoruz? Benim böyle gerçekten seni hiç anlamadığımı düşündüğün yerler var mı? Acaba bunun için neler yapabilirim? Senden duymak isterim. Bu çok yakınlaştırıcı bir şey. Çünkü her şeyi her haliyle iyi ve en güzel şekilde yapmaya çalışmıyoruz. Yaşadığımız zorlanmalarda da, ilişkilerimizdeki o bağın koptuğu anlarda da onarım esas. Ne kadar onarabiliyoruz? Ne kadar yan yana bunu konuşabiliyoruz? Ne kadar bu zor duygularda da yan yana kalabiliyoruz? Bence bunun için müthiş bir kaynak.
Şimdi birazcık teknik detaylar var benim söylemek istediğim. Bakalım senin de fark ettiğin şeyler olacak mı? Filmin sonunda filmin Steve Jobs'a ithaf edildiğini görüyoruz. Bunun sebebi filmin yapım aşamasında Pixar'ın ortak kurucularından biri olan Steve Jobs'un vefat etmiş olması. Ve filmin içinde de minik göndermeler yapmışlar buna dair. Macintosh klanı var. Macintosh çok fazla kullanılan bir isim aslında oralarda, ama bir yandan da Apple'ın biliyorsunuz Macintosh diye bir modeli var ve ona gönderme olduğu düşünülüyor. Ve Merida'yı hep eline bir elma alıp o elmadan sadece bir ısırık alıp asla o elmayı bitiremezken evet, görüyoruz. O bir ısırık alınmış elma aslında Apple'ın logosu. O da böyle bir gönderme diye düşünülüyor Steve Jobs'a. Eğer Pixar filmleri izlemeye alışıksanız, Pixar filmlerinde hep gizli Paskalya yumurtaları dedikleri şeyler var. Mesela işte Toy Story'deki Pizza Planet aracı bunlardan biri ve bu filme nasıl yerleştirileceğini şeyini çok merak etmiştim ben. Çünkü 12. yüzyılda geçiyor ve hani bir Pizza Planet aracı olamaz diye düşünüyordum. Cadının oyduğu ahşaplardan bir tanesine bakarsanız oraya minik bir şekilde yerleştirmişler onu. Çok tatlı bir detay olmuş bence. Filmin en sonunda jenerik aktıktan sonra sürpriz bir sahne var. Siz izlediniz mi?
Biraz hatırlatır mısın?
Bütün şeyleri satın almış oluyor ya cadıda. Evet, cadı evet. Onları geri göndermiş oluyor. Filmin sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Senin ekstra değinmek istediğin bir şeyler var mı?
Ben kardeşleri de çok önemli buluyorum burada. Yani 3 tane kardeş var ve bitirimler. Bir tarafıyla orada kardeşlerin de minik ayıcıklara dönüşmesi sanki böyle gizli bir böyle kardeş kıskançlığı acaba gönderme yapabilir mi bazı çocuklar için diye düşünüyorum. Onlar da ayı çünkü. Çok da Mary de dikkat etmiyor yani o ayı kısmı değil daha çok annesinde. O böyle 3 tane minik ayıcık var. Aynı zamanda yardımcılar ama bir taraftan da sürekli oradalar buradalar birazdan baltalayan tarafları var ya. Böyle acaba diye bir o kardeşler de önemsediğim bir yer olmadı değil. Çünkü o kek orada bırakılıyor baktığında yani. Nereye gidecek bilmiyor oradan ne yapılmış bir şey var ama hani bırakılan bir şey de var. Gidin mutfaktan istediğinizi yiyin diye bir davet de var orada. O da mutfakta bırakılmış durumda.
Sen aslında bilerek olduğunu mu düşünüyorsun?
Bilerek değil ama böyle sanki gizli bir taraftan öyle bir şey olabilir mi acaba diye bir soru bırakmış olayım buraya.
Detayları araştırırken şöyle bir yoruma rastladım. Merida'nın ilk üç yüzleri idare ederken sofrada işte baba yine o sıkıcı Mordu hikayesini anlatıyor. Bu arada Mordu büyük siyah şey demekmiş yani aslında büyük siyah ayı aslında o da manalı oluyor. Baba tekrar o hikayeyi anlatıyor ve biz üçüzleri masada aşırı sıkılmış bir halde görüyoruz. Artık hikayeyi dinlemekten fenalık gelmiş durumda içlerine. Mary da bir anda içeri giriyor ve hikayeyi daha eğlenceli bir şekle geliyor ve kocaman gözlerle izlemeye başlıyorlar Mary dayı. Ondan sonra anne tekrar diyor ki otorite figürü olarak hadi o önünüzdeki yemeği bir deneyin. O yemek de yani hani çok iç açıcı bir yemek değil.
İç organlarla.
Evet. Mary de yine orada biliyor ve onların istediği şey aslında tatlı ve onlara o tatlıyı veriyor. Sonra bu sahneyle beraber şey sahnesini benzetmişler. Merida'nın klanlara konuşma yaptığı ve aslında orada üç prensi de hedef aldığı. Bu üçüzleri o üç prense benzetmiş yorumlayan kişi. Ve diyor ki ilk başta diyor geliyor yine anlatılan hikaye var işte bir krallık varmış, dört çocuğu varmış. O hikayenin sıkıcı kısmını değil Merida daha eğlenceli kısmını alıyor. O kralların aslında evlilikle değil birbirlerini kurtardıkları için bir araya getirdikleri yere parmak basıyor. Yani biz evlendiğimiz için bu krallık bir arada değil. Siz birbirinizi kolladığınız için bu krallık bir arada. Sonra da üçüzlere yaptığı gibi anne figürü hadi bakalım siz şimdi gibi değil de aslında siz de bunu yani ben özgürlüğümü istiyorum siz de bunu istiyorsunuz. Evet diyor prens ben de evlenmek istemiyorum ki diyor. Ve bir yandan onlara bakış açısıyla üçüz kardeşlerine o üç prense bakış açısının çok benzer olduğunun altını çizmişler. Ben de o gözle bakınca öyle olduğunu
evet,
düşündüm.
Çok anlamlı. Yani orada sadece kadın tarafına değil erkek tarafına da ne istediği sorulmuyor zaten.
Evet yani o şeyler de prensler de bir anda Merida'nın istememesiyle ayıyorlar duruma yani.
Ok atmak istemiyor. Yani diğerinin kendince başka becerileri var. Diğeri daha aslında kendi bedeniyle bir şeyler sunmak istiyor. Başka bir tanesi daha güçlü ama farklı yerlerde kullanmak istiyor belki. O nedenle onlar da kendileri değil. Burada kadın erkek olarak ayırmamak daha doğru olur dediğin gibi. Daha birlik beraberlik aslında tarafında duruyor. O dört kardeş yani Mordu ve kardeşleri hikayesinde de öyle. Bir aradalık. Birazcık daha o farklılıkların da bir arada olabilmesi. Hem annesiyle Merida'da hem klanların bir arada farklılıklarıyla bir arada kalması anlamlı.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim
çok
için.
Çok keyifliydi benim için de. Filme bambaşka bir gözle bakmaya başladık. Anne kız ilişkisine, ebeveyn ilişkisine, baba kız ilişkisine. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.